Ayrım 8.
Sinan anlatırken Aslı kolyesi dahil üzerindeki her şeyi çıkarmak istediğini fark etti. Üstelik kalbinde umuda benzeyen bir his vardı. Yeniden aşık olacağına dair küçük bir kıvılcım. Bu umuda sıkıca tutunmak istiyordu. Çünkü onu Ömer'den koruyabilecek bir tek bu vardı. Eski bir aşkı yenecek yeni bir aşk. Bu fikirle daha da heyecanlandı. Bir kere derinden aşık olup da kaybeden insanların anlayabileceği bir şeydi bu. Yıllar boyunca ruhunda taşıdığı hastalıklı yükten kurtulmanın sevinci. Artık bir parçanız haline gelen acıyı çıkarıp atıvermek. O kadar uzun zaman yaralı yaşamıştı ki bir anda beliriveren bu iyileşme ihtimali onu ağlatabilirdi. Tekrar tüm ruhuyla sevişebilmek istiyordu. Hep bir şey eksikmiş hissi artık içinden çıksın istiyordu. Sinan'a sarılırken gözlerinin pırıl pırıl parladığını hissetti. Sevmediğiniz ve sevmeyeceğinizi bildiğiniz biriyle yüreğiniz zerre kıpırdamadan sevişmek herkesin sarhoş olduğu bir yerde ayık olmaya benzer. 33 yaşındaydı ve artık biliyordu. Seks insanı asla sarhoş etmezdi. İyice sarhoş olmanın tek yolu seksi aşkla karıştırmaktı. Aslında o öğleden sonra zil zurna sarhoş olmak istiyordu. Kahvenin altını kapattı ve bütün umutlarını suya düşürecek bir sorun çıkmamasını diledi. Şu anda tuhaf alışkanlıklara hiç tahammülü yoktu. Hep burnunu yalamak isteyen ya da kız çocuğu gibi konuşan bir erkeği rastlamaktan korkardı. Onun başına gelmemişti ama arkadaşlarının gelmişti. Birinin sevgilisi sevişirken sürekli küfrediyordu. Açık saçık konuşma değil, su katılmamış küfür. Bir diğeri ise kadın gibi inleyip duruyordu. Tanrım, bugün seni çok meşgul ettim ama mümkünse sıradan bir sevişme istiyorum diye yalvardı. Sıradan, güzel bir sevişme. Uyandıklarında hava kararmaya başlamıştı. Saate baktı ve kendini yokladı. Sadece 3 saat sonra Ömer'le buluşacaktı ve henüz bunun ruhunda yaratması beklenen panik dalgasından eser bile yoktu. Tek istediği kıçını devirip Sinan'la sarmaş dolaş uyumaya devam etmekti. Gerçi bir taraftan da gidip Ömer'in karşısında kılı kıpırdamadan oturmanın zevkine varmak istiyordu. Nasıl olacaktı acaba? Orada onun karşısında oturmak, ona bakmak ve onu artık sevmemek. Akşama programın var mı diye sordu Sinan. Maalesef var. Bir arkadaşımla yemek yiyeceğim. Çok önceden verilmiş bir söz. Gerilmişti. Yeni bir ilişkiye yalanla başlamak istemiyordu ama ufukta başka bir çare görünmüyordu. Kim? Yalan konusunda refleksleri eskiden beri zayıftı. Gürgen kafalı oluverirdi böyle zamanlarda. Uzun hikaye. Teyzemin eski sevgilisi diye geveledi. Her zamanki gibi olabilecek en kötü yalanı bulmuştu. Daha da beteri Sinan konuyla ilgilenmişti. Enteresan. Hiç sevgilisi olan bir teyzem olmadı. Onların genelde kocaları olmaz mı? Peki bu eski sevgili tekrar teyzenle birlikte mi olmak istiyor? İstese de olamaz çünkü teyzem çoktan öldü. 7 sene falan oldu. Üzüldüm dedi Sinan. İhtiyar bir adam uğruna ekiliyorum desene. Aslı hiç sesini çıkarmadı. Kızardığını saklamak için bir şey arıyormuş gibi kafasını kanepeden aşağıya sarkıttı. Böylelikle başına kan hücum etmiş gibi görünecekti. Yıllar içinde bir türlü başa çıkamadığı kızarmasını gizlemek için sürüyle taktik geliştirmişti. En sevdiği de buydu. Bir şey mi düşürdün? Yok, halıda leke var gibi geldi ama ışıklanmış dedi. Ve kıpkırmızı suratını yerden kaldırıp Sinan'a gülümsedi. 23. Akşam serinliğinde biraz yürüyebilmek için arabasını uzağa park etti. Her ne kadar Beyoğlu akşam yürüyüşleri için ideal bir parkur olmasa da yüzüne vuran hava taptazeydi. İstiklal Caddesi'nin insanı daima şaşırtan kalabalığının arasına karıştığında kendini her zaman seli kapılmış gibi hissederdi. Bir maratonun ilk dakikaları gibi bir arada hızlı hızlı yürüyen sürüyle insan. Nerelerden gelirler, nerelere giderlerdi acaba? Bu caddede birine çarpmadan, itilip kakılmadan yürümek mahareti istiyordu. Yan sokaklardan birbirine karışmış müzik sesleri yükseliyordu. Balık pazarının önünden geçerken caddenin canlılığı ona da bulaşmıştı. Adımları daha hızlı, ruhu daha neşeliydi artık. Gözlerini birkaç saniyeliğine yumsa şehrin nefes aldığını duyabilecekti sanki. Uzun zaman sonra ilk kez kendisini bu kadar güçlü ve mutlu hissediyordu. Ömer'i görmekten, adını duymaktan korkarak yaşadığı günler geride kalmıştı. Yıllar boyunca bir ruh hastası gibi yollarda, restoranlarda, barlarda gözleri hep onu aramıştı. Ama işte her şeyin bir sonu vardı ve hayat denen şey bir illüzyonlar silsilesinden ibaretti. Yaşanan ya da var olan her şey senin baktığın yere göre anlam değiştiriyordu. İyi ya da kötü, doğru ya da yanlış diye bir şey yoktu. Yalnızca senin o an olduğun yer vardı ya da daha beteri senin olduğunu sandığın yer vardı. Sen yer değiştirdikçe anlamlar kayıyor, iyiler kötüye, yanlışlar doğruya dönüşmeye başlıyordu. Aşağıdan baktığında büyük görünen şey yukarıdan baktığında küçülüveriyordu. Oysa baktığın şey hep aynıydı. Adamın sevgilisinin arkadaşıysan başka düşünüyordun, karısının arkadaşıysan başka. Normalde en kızdığın şekilde davranan biri için filmde gözyaşları dökebiliyordun. Çünkü artık onun tarafından bakıyordun. Ya da sevdiğin biri yeni bir aşkın gölgesinde eskisi kadar güzel gelmiyordu gözüne. Halbuki sen de aynıydın, o da. Ama ışık değişmişti. Birinin ölmesi kötüydü ama ondan nefret ediyorsan o kadar da fena değildi. Hatta onun cesedini kemirecek olan kurtçuklar için harikaydı. İşin en kafa karıştıran kısmı ise kimsenin ne kendisinin ne de diğerlerinin durduğu yeri tam olarak görememesiydi. Geçmişimiz, bugünümüz, hayallerimiz, hayal kırıklıklarımız, acılarımız, tatminsizliklerimiz ve daha bir sürü şey bizi ileri geri sürüklüyordu. Mutlak olan, bariz olan hiçbir şey yoktu ve aslında hepimiz kaybolmuştuk. Restoranın kapısından girerken heyecanlı değildi. Ne bacakları titriyordu ne de yüzüne kan hücum etmişti. Tek istediği onu artık sevmemenin nasıl olduğunu görmek ve oradan çıkıp Sinan'la yeni bir başlangıç yapmaktı. İçerisi son moda kıyafetler giymiş güzel insanlarla doluydu. Kalabalık bar kısmından zorlukla geçip restoran bölümüne girdiğinde ilk onu gördü. Pencerenin kenarında iki kişilik bir masada oturmuş camdan dışarıya bakıyordu. Sanki hiç ayrılmamışlar, daha bu sabah beraberlermiş gibi geldi Aslı'ya. O sırada Ömer başını çevirdi ve gözleri karşılaştı. Aslı el salladı ve kendinden emin adımlarla masaya doğru ilerledi. ''Yine çok güzelsin, yıllar sana yarıyor.'' dedi Ömer yanağından öperken. ''Sen asıl beni 70'imde gör.'' Aslı deri beyaz iskemlesine otururken kendini rahat hissediyordu ama yine de bir sigara yaktı ve derin bir nefes çekti. Son anda bir şey uydurup ekersin diye korktum dedi Ömer. Niye öyle bir şey yapayım? Altı üstte eski bir dostla yemek yiyeceğim. Bak geldim işte. Buraya eski bir dostla yemek yemeye gelmediğini ikimiz de biliyoruz. Aslı içinden yükselen öfkeyi kontrol etmekte zorlandı. Bu adamın küstahlığı yıllar içinde daha da bilermişti anlaşılan. Zaman kazanmak için garsonun şarap servisini bitirmesini bekledi ve o halde şöyle diyelim. Buraya eski bir dosta meydan okumaya geldim. Birkaç saniyelik sessizlikten sonra Ömer ona doğru eğildi ve o zaman sana bir tavsiye. Bir daha bir adama meydan okumaya kalkıştığında onun gözlerine bakmaktan korkma diye fısıldadı. Aslı gözlerini boş tabağından kaldırdı ve buz gibi bakışları karşılaştı. 24. Anlat bakalım. Dalya'dan ayrılıp yeniden evlendiğini duydum. Kim bu şanslı kadın? Aslı gülümseyerek şarabından bir yudum daha aldı ve Ömer'den gelecek cevabı beklemek için arkasına yaslandı. Aslında bilmek istemiyordu. Mümkün olsa Ömer'le ilgili hiçbir şey duymayacağı bir dünyada yaşamayı tercih ederdi. Tuğba. Kimdir, nedir, anlatsana canım. Bankacı bir kız işte. Neyi anlatmamı istiyorsun? Ne bileyim, nasıl tanıştınız, nerede evlendiniz, mutlu musun? Klasik şeyler işte. Ömer'in gerildiğini görebiliyordu ve bu hoşuna gitti. Anlatacak fazla bir şey yok. Topu topu 3 ay sürdü. 3 ay mı? Onun evlendiğini duyduğunda Aslı'nın ağlaması neredeyse 6 ay sürmüştü. Gerçekten mi? Niye? Bu konuyu kapatır mısın? Üzülüyor musun? Ne üzülmesi ya? Kızın yüzünü bile hatırlamıyorum. Allah'tan beni hatırladın serviste görünce. Tehlikeli sulara girdiğinin farkındaydı. Gülümseyerek Ömer'e baktı, sonra onun bakışını gördü. Yıllar öncesinden tanıdık bir ifade vardı gözlerinde. Eskiden ne zaman onun kendisine böyle baktığını görse beni seviyor diye düşünürdü. Beni her şeyden daha çok seviyor. İlk kez görmüş gibi, zaman durmuş gibi, dünyada daha güzel bir şey yokmuş gibi bakardı. Senin yüzünü hiç unutmadım ben. Bir saniye bile dedi Ömer gözlerini aslından ayırmadan. İşte tam o sırada Aslı gözyaşlarının tabağa damladığını fark etti. İlk damlacığı ikincisi ve üçüncüsü takip etti. Aklına binlerce cümle geliyordu ama dudakları mühürlenmiş gibiydi. 20. damlada neden diye sorabildi. Ne neden? Bütün bunlar neden? Bunca yıl sonra neden bunları konuşuyoruz? Çünkü seni geri istiyorum. 7 yıl sonra mı? Hep istedim. Kaçan sendin. Herkesin içinde karımdan ayrılmayacağım demiştin. Kaçmayıp da ne yapacaktım yani? Hayatımı senin küçük metresin olarak mı geçirecektim? Ya da şimdi seni geri istiyorum dedin diye bir ayağımı kaldırarak boynuna atılıp her şeyi unutacak mıyım? Evet. Dalya'yı benim için değil de yüzünü hatırlamadığım biri için terk ettiğini de mi unutacağım? Evet. Güzel bir düğünde yaparız. Bana 5 karatlık tek taş alırsın.
Alırım.
Sen aklını kaçırmışsın. Garson yemeklerini getirdi. İkisi de sustular. Hiçbir şey yiyecek halleri kalmamıştı. Aslı onu kadehi tutan ellerine baktı ve gözleri tıpkı Japon çizgi filmlerindeki gibi doluverdi. Akmalarından korktuğu için gözlerini kırpmamaya çalıştı. Yan masadakiler onlara bakıyorlardı. Dil çıkarmak istediğinde yaparlardı acaba? Üçüncü karın olmakla ilgilenmiyorum. Ömer masanın üzerinden ona doğru eğilerek teslim olmuş bir sesle seni özlemekten bıktım ve senin yerine bir şeyler koymaya çalışmaktan yoruldum. Bir aptal gibi davrandığımı kabul ediyorum. İnan bana, geçmişe dönme şansım olsa farklı davranırdım dedi. Sonra Aslı'nın avucunu dudaklarına bastırdı. Aslı elini geri çekip bir sevgilim var diye cevap verdi.
Ve onu seviyorsun.
Evet.
Ve beni istemiyorsun.
Çok doğru.
Peki niye ağlayıp duruyorsun?
Aslı burnunu çekti ama tek bir sözünle beni saatlerce ağlatabilirsin ama bana yaptıklarını unutturacak bir kelime yok diyemedi. Sana ulaşmak için yapmadığım kalmadı. İlk 2 sene boyunca nerede oturduğunu bile öğrenemedim. Zerrin'le Nalan'a yalvarmaktan helak oldum. Hiçbir şey söylemediler. Zerrin'in ödü kopuyordu ağzından bir şey kaçıracak diye. Nasıl korkuttuysan kızı. 2 sene sonra yavaş yavaş Nalan'dan bir şeyler öğrenmeye başladım ve onunla bağlantıyı hiç koparmadım. Sürekli çok iyi olduğunu, beni tamamıyla sildiğini söyleyip duruyordu ve ben deliriyordum. Kaç kere evinin önünde durup bekledim biliyor musun? Seni sadece uzaktan 30 saniye görebilmek için kaç saat arabanın içinde oturduğumu biliyor musun? Başka heriflerle güle oynayı eve girişini seyretmenin bana neler yaptığını biliyor musun? Aslı duyduklarına inanamıyordu. Onun da kendisi gibi acı çektiği hiç aklına gelmemişti. Daha doğrusu ilk başlarda üzüldüğünü biliyordu da sonra unutmuştur diye düşünmüştü. Öfkesi silinir gibi oldu. Haksızlığa uğramamıştı en azından. Tek başına acı çekmemişti. Bir karşılığı vardı bunca yıldır yaşadıklarının. Kanı yerde kalmamıştı. Başkasıyla evlendim diye benden nefret ediyorsun. Senden kurtulmak için her şeyi yaptım ben. Başkalarını sevmeye çalıştım. Izdırabımı dindirmeye çalıştım. Hayat basit bir denklem değil ki. Ona aşık olduğum için onunla evlenmedim. Allah kahretsin, sana aşık olduğum için onunla evlendim. 25. Şansına koca demir kapı kilitli değildi. Var gücüyle abandı ve koşarak eski apartmandan içeriye girdi. Yüksek topuklu ayakkabılarını aldırmadan merdivenleri ikişer ikişer tırmanarak 5 kat çıktı. Yıllardır spor yapardı ama bugünkü performansın onunla bir ilgisi yoktu. Ahşap trabzanlara yaslanıp sadece 2 saniye soluklandıktan sonra parmağını 25 numaralı dairenin ziline dayadı ve boşta kalan eliyle de kapıyı yumruklamaya başladı. Saat gecenin 2:30'uydu ama o sırada hiçbir şey aldırış edecek durumda değildi. Ne komşuları uyandırmak umrundaydı ne de rezalet çıkması. Kapıyı deli gibi yumruklamaya devam etti. Etrafın sessizliği gürültüyü tahammül edilmez kılıyordu. Bu gece anlamıştı. İnsan denilen mahluk her şeyi yapabilirdi. Katil, hırsız ya da orospu olabilirdi. Anasıyla babasıyla yatabilirdi. Çocuğunu atar, karısını satar, insanların organlarını çalabilirdi. Yani onun birazdan yapacakları, yapabileceklerinin yanında aslında hiçbir şey değildi. İnsanoğlu çiğ süt emmişti. Hepimiz çiğ süt emmiştik. Birkaç dakika sonra 24 ve 25 numaraların kapısı aynı anda açıldı. 24 numaradaki şişman adam dağınık saçları ve çubuklu pijamasıyla Aslı'ya kötü kötü bakarken o 25 numaranın kapısını sertçe itip içeri girdi ve pembe gecelikli genç kadın saçlarına yapıştı. Onunla yattın değil mi? Bana doğruyu söyle. Manyak mısın sen be? Bırak beni, canım acıyor. Delirdin mi? Pembe gecelikli kadın can havliyle kendini onun elinden kurtarıp salonun uzak bir köşesine kaçtı. Onunla yattın mı dedim diye bağırdı Aslı ve arkadaşının en kıymetli vazosunu yere fırlattı. Cam parçacıkları saçma gibi her yana dağıldı. O vazoyu 2 sene önce çok karlı bir günde birlikte almışlardı. O kadar pahalıydı ki kırmadan eve getirebilmek için 5 dakikalık yolu birbirlerine sarılarak dizlerine kadar karlara bata çıka 45 dakikada yürümüşlerdi. Onu kırdığına inanamıyorum. Kiminle yattın mı?
Ömer'le.
Gözü dönmüş bir deli gibiydi. Eline geçen her şeyi salonun karşı köşesine fırlatmaya devam ederken minimalist dekorasyon anlayışına lanetler yağdırıyordu. Atabilecekleri tükenince kanepenin üzerinden atlayıp tekme tokat arkadaşın üzerine saldırdı. Ama bu defa o da karşılık veriyordu. Arkalarından gelen erkek sesi bir saniyeliğine duraksamalarına yol açtıysa da birbirlerinin saçlarını bırakmamakta kararlıydılar.
Allah aşkına kesin şunu, aklınızı mı oynattınız?
Ali Kerim onları zorlukla ayırmayı başardığında kızgın boğalar misali soluyorlardı.
Aslı bir kez daha onunla yattın mı diye sordum sana dedi.
Yattıysam ne olacak yani diye cevap verdi Nalan geceliğini düzeltirken.
Allah belanı versin. Sen benim en iyi arkadaşımdın. Tamam, onunla yattım ve bu beni kötü biri yapıyor. Ama o senin teyzenin sevgilisiydi ve adama vermek için kadının mezarda çürümesini bile beklememiştin. O yüzden bana ahlakçılık taslama. Teyzenin sevgilisiyle mi yatıyordun diye lafa girdi Ali Kerim. Üzerinde sadece baksır bir külot, yüzünde ise dehşete düşmüş birinin ifadesi vardı. Teyzem ölmüştü. Kusura bakma, ben senin ölmeni bekleyemedim, dedi Nalan. Üste çıkma konusunda ender rastlanan bir yeteneği vardı. Aslı ona ters ters bakıp Ali Kerim'e döndü. Hem sen bu işe karışma donlu salak, diye tısladı. Aslı, çirkefleşme lütfen. Saat gecenin 3'ü. Artık gitsen iyi olur, dedi Ali Kerim. Ne iğrenç bir çift olmuşlardı böyle. 2 gün öncesine kadar biri patronu, öbürü de en iyi arkadaşıydı. Şimdi ise biri düşmanı, diğeri ise düşmanının sevgilisiydi. Artık bütün siniri Ali Kerim'e yönelmişti. Ağzından çıkanlara hakim olamıyordu. Çirkefleştiğim falan yok. Yılan mı salak olduğun? Şirketin bütün odalarında bu konuşulmuyor mu? Bu sene destek verdiğin tüm projeler batmadı mı? İşe yaramaz diyerek reddettiğin fikirleri daha sonra rakipler akıl edip bize geçirmediler mi? Salaksın işte. Hem de su katılmamış bir salak. O koca kafan ve tüm ruhunu sarmış aşağılık kompleksinle midemi bulandırıyorsun. Ali Kerim nefret dolu bir ifadeyle adi orospu dedi ve aynı anda kafasına tahta bir küllük yedi. Üzerine bir pantolon giyip geldiğinde Aslı ve Nalan birbirlerinden uzak köşelerde oturmuş sigara içiyorlardı. O sırada kapı çalınmasa ve 2 polis memuru onları karakola davet etmese Aslı'nın sabaha kadar gideceği yoktu. Her şeyi öğrenmek istiyordu, en küçük ayrıntısına kadar. Komşular şikayetçi olmuştu, kim olsa olurdu. Gecenin yarısında o kadar gürültü, çığlık, küfür, bağırışma. Biri boğazlanıyor sanmışlardı herhalde. Başka zaman olsa böyle bir olaydan çok utanırdı ama şimdi polis arabasının arkasında otururken utanmak en son aklına gelen şeydi. Polis memurları ciddiyetlerini korumaya çalışıyorlardı ama meraktan çatladıkları her hallerinden belliydi. Büyük ihtimalle iki kadının çekiç kafayı paylaşamadıklarını sanıyorlardı. Kavganın sebebini öğrenmek için birkaç soru sordular ama cevap alamayacaklarını anlayınca vazgeçtiler. Karakolda Aslı'nın polislerle de kavga edeceğinden korkan Ali Kerim konuşma işini kendi üzerine aldı. Kusura bakmayın, haklısınız, çok gürültü yaptık. Komşulara da ayıp oldu. Hanımlar eski arkadaşlar, bir anda sinirlendiler ama geçti işte. Olur dostlar arasında böyle şeyler gibisinden bir şeyler zırvaladığını duydular. Zabıt tutmamız lazım, dedi memurlardan biri bıyık altından gülerek. Çaylar içildi, zabıt tutuldu, kimse birbirine bakmadı. Yarım saat sonra gecenin ayazında karakoldan çıktıklarında hepsi burunlarından soluyorlardı. Aslı titremesinin soğuktan mı yoksa sinirden mi olduğunu kestiremedi. Bugünü geri sarmak ve bir daha hiç yaşamamak mümkün olsaydı keşke. Böyle olacağını bilseydi o yemeğe asla gitmezdi. Julie de hep bazen salak olmak işleri çok kolaylaştırır derdi. Haklıydı. Fazla akıldan ya da fazla bilmekten kime ne fayda gelmişti ki? Bir yeri çok kazdığında çürümüş pislikler ve kokuşmuş leşler çıkardı karşına. Bunu kaldıracak yüreğin varsa ne âlâ. Ama yoksa hiç deşmeyecektin hayatı. Bırakacaktın toprak, taşlar, hatta çiçekler örsün pisliklerin üzerine. Sonra da koşup oynayacaktın o sahte bahçelerin üzerinde. Kabanına sarılmış yürüyen Nalan'a baktı. Darmadağınık uzun saçları yüzünü örtmüştü. Ellerini, yüzünün her santimini, her ifadesini, ruhunun her kıvrımını tanıdığı bu kadın şimdi başka biri gibiydi. Onu sonsuza dek kaybetmişti ve bundan nefret ediyordu. Nalan onun hayatının kocaman bir parçasıydı. Şimdi hayata enfarktüs geçirmiş ve o parçası ölmüştü. Keşke hiç öğrenmeseydim ve onu kaybetmek zorunda kalmasaydım, diye geçirdi içinden. Affetmeyi öyle çok istiyordu ki bunu yapamayacağını bilmek ruhunu isyanla dolduruyordu. Aldatılmak başlı başına ve yeterince kötüydü. Bir de onsuz kalmak zorunda mıydı sanki? Olayı bu kadar abartma. Sonuçta 1000 sene önce olmuş bir şey, dedi Nalan. Hiç Aslı'nın tarafına bakmadan. Ellerini göğsünde kavuşturmuş, olanların kendisiyle hiç ilgisi yokmuş gibi yürümeye devam ediyordu. Yaptığımla övünmüyorum ama insanın başına geliyor işte. Oysa Aslı onun bal gibi övündüğünü biliyordu. Yaptığı her şeyle övünürdü o. Bugüne dek yaptığı bir şeyden utanç ya da suçluluk duyduğu görülmemişti. Onun defterinde böyle şeyler yazmazdı. Yaşadıklarını yüceltmeye eğilimliydi. Evli bir erkekle ilişkiye girdiğinde kendisini aşk savaşçısı ilan eder, durduk yere birini kırdığında gerçekleri insanların yüzüne sakınmadan söyleyen bir doğruluk timsali oluverirdi. Hayata karşı çok az kişide görülen serin bir duruşu vardı. Bu geceye kadar Aslı onun bu kendine özgü tavrını hep bir özgüven işareti olarak algılamış ve hayranlık duymuştu. Ama şimdi ilk kez gözüne ruh hastası gibi görünüyordu. Birkaç saniye etrafına boş boş baktıktan sonra gülmeye başladı. Kahkahaları gecenin karanlığında çınlıyordu. Nalan ve Ali Kerim'in şaşkın hallerini görünce daha da gülesi geldi. Şu hale bak, kimsem yok. Ne anne, ne baba, ne akraba, ne de arkadaş. Mavi, koskoca bir gezegende tek başımayım diye düşünüyordu. Konya Ovası'nda köylülerin taşladığı uzaylı kadar yalnızdı. Bir teselli arar gibi paltosun cebindeki kabarıklığa dokundu. Kavga ettikleri esnada şeytan dürtmüş ve Nalan'ın cep telefonunu yürütmüştü. Onu cezalandırmak için iyi bir fikir gibi gelmişti. En azından Nalan Hanım Hasan'ın karısına abuk subuk fotoğraflar gönderemeyecekti. İyi misin diye sordu Ali Kerim ve bu soruyla kız zekası bir kez daha tescillendi. Sevdiğim adam etrafımdaki herkesi becermişken mi? Senin değil aptal dedi Nalan. Jülide'nin etrafındaki herkesi becerdi o. 26. İki saat sonra kapkaranlık salonda oturmuş Boğaz'a bakarken çok eskilere ait bir olayı düşünüyordu. Bunun nasıl olup da zihnine sızdığını bile anlamamıştı. O kadar uzak bir anıydı ki. 9. doğum gününde babasının bir arkadaşı Aslı'ya 2 tane minicik su kaplumbağası hediye etmişti. Babası arkadaşını pek sevmediğinden olsa gerek bu durumdan hoşlanmamıştı ama Aslı sevinçten deliye dönmüştü. İsimlerini Yeşil Elma ve Çınar koyacaktı ama babası bunları çok saçma bulmuş, Tekir ve Sarman olsun diyerek konuyu kapatmıştı. Kedi adıydı onlar ama Aslı itiraz edememişti. Annesinin 40. gün duasının hemen ertesinde odasında kaplumbağalarıyla oynarken babası hışımla içeri dalmıştı. Elindeki kağıdı Aslı'ya doğru fırlattığı gibi kaplumbağaları alıp çıkmıştı. Aslı kağıda bakmamıştı bile, ne olduğunu biliyordu. Okul çantasında sakladığı imtihan kağıdıydı ve üzerinde kırmızı kalemle 3 yazıyordu. Korkuyla babasının peşinden mutfağa kadar gitmiş, kapıda durup onu çekmeceden ceviz kıracağını çıkartmasını ve tezgahın üzerinde koşturan kaplumbağaları yakalayıp teker teker kırmasını izlemişti. Dağılan kabukların çıkardığı sesi duymuştu. Babası başını çevirip ona baktığında gıkını çıkarmadan odasına dönmüş ve hemen yatıp uyumuştu. Matematikten 3 almasa bunların hiçbiri olmayacaktı. 25 sene sonra beyaz bir kanepenin üzerinde 2 küçük kaplumbağasını ağlıyordu. Ne kadar da çabuk kırılmışlardı. Babası hiç zorlanmamıştı. Hemencecik dağılıvermişlerdi. Düz bir mantıkla bakacak olursanız hayatta çok daha fena şeyler gelmişti aslında başına. Annesinin öldüğü günü düşündü. Çok üzülmüş müydü? Üzülmüştü galiba ama daha çok babasıyla yalnız kalmaktan korkmuştu. Babasının ölümüyle ilgili ise pek bir şey yoktu hafızasında. Sadece Jülide'nin gelip ona alışını hatırlıyordu. Sonra Jülide de ölmüştü. Ömer'den ayrılmıştı. Hayatı çığırından çıkmıştı ama hiç kendini kaplumbağaların öldüğü günkü kadar kötü hissetmemişti. Kalkıp bir sigara yaktı ve tekrar yerine döndü. Nalan'ın telefonu sehpanın üzerinde duruyordu. Gözlerini kapatıp Ömer'i Nalan'la sevişirken düşledi. Bir hayal nasıl böyle can yakabilirdi? Bu akşam onunla yemeğe çıkması büyük hataydı. Hayatı böyle zorlamamak lazımdı. Güzel güzel yaşayıp gidiyorsun, yeni bir de sevgili bulmuşsun. Ne diye gider belanı ararsın? Yemeğin 20. dakikasında bütün çabaları sıfırlanmıştı. Kendine güveni, onu artık sevmediğine dair inancı hepsi birlikte toz olup uçmuştu. Sevdiğin şehirde olmak gibiydi onun yanında olmak. Orada doğmamış bile olsan, orada yaşamayı ve orada ölmeyi istediğin şehirde gezmek gibiydi.